Ayrım 87. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Tak yol Sefa Kaplan. Sayfa 736. Esat Efendi Menteşe. Anadolu'nun kurtuluş taarruzundan evvel Batı Trakyalıların ayaklanması ve mücadelesi üzerine Yunan'ın üç fırkasının Rumeli'ye ve Batı Trakya'ya geçtiklerini kumandanlar tasdik eder. Acıyalım bu fedakar halka, acıyalım. Şükrü Kaya Bey devamlı. 1. Lozan Konferansı'nda insaftan kendilerini uzaklaştıran diplomatlar bu garip vatanı da bizden ayırmaktan çekinmemişlerdir. Aynı sınırı paylaştıkları için bilhassa iyi geçinmeye mecbur bulunan Bulgarların, Yunanlıların ve Türklerin arasına bir nifak vesilesi sokmak üzere bu hali kabul eylemişlerdir. Bunun en iyi hal çaresi Batı Trakya'nın asıl sahibi olan Türklere vermekti ve ancak anlaşmazlık bu suretle ortadan kaldırılabilirdi. Bundan Balkan dengesine zarar gelmez. Bilakis asıl denge o zaman sağlanabilirdi. Yunanlılarla aramızda bir anlaşmazlık meselesi daha azalmış olurdu ve Bulgarlara izin verebilirdik. Bugün Batı Trakya doğrudan doğruya anlaşmazlık vesilesi olarak Yunanistan'da kalmış ve oradaki Müslümanlar ezilmiştir. Ben Batılı diplomatlarının bu kadar hakikatleri göremeyeceklerine inanmıyorum. Bunun için gıyaplarında olsa da af buyursunlar. Bunu iyi niyet olarak değerlendiremeyeceğim. Bildiğiniz gibi Batı Trakya'da Müslümanlar mübadeleden istisna edilmiştir. Fakat Yunanistan'ın başka yerlerde başarıyla tatbik ettiği imha siyaseti yarın ne yazık ki orada da tek bir Türk'ü barındırmayacaktır. Gazetelerde sütunlarla dolu facialar, bugün elimizde gezen dilekçelerde, hususi mektuplarla alabildiğimiz feci haberler, Türk'ün yüksek göğsünden yükselen ve yalnız semalarda yankı bulan hıçkırıklarla, gizli matem ve gizli emellerinin binde biri derecesinde bile değildir. Ben Türk ve Yunanlıların Doğu Akdeniz havzasında bir barış ve sulh sebebi olacağını çok ümit ediyordum. Bu ümidimin boş bir hayal olduğunu görmek, benim için ve benim gibi sulh ve medeniyet aşıkları Türkler için hepimizi yaralayacak bir hareket olacaktır. Fakat efendiler, unutmamalıdır ki Batı Trakya'daki Müslümanlar İstanbul'daki Rumlara mukabil bırakılmıştır. Oradaki ırktaşlarımızı yeniden göç tehlikesinden kurtarmak endişesi, İstanbul'daki Rumları bırakmak gibi tehlikeli bir fedakarlığa yol açmıştır. Batı Trakya'dan çıkacak bir aileye karşı İstanbul'dan da 5-10 aile çıkarmamız en uygun ve en etkili bir çare olacaktır. Tabii sesleri. Ve şimdilik en etkili silah da budur. Devletler hukukunda misli ile mukabele gibi bir tedbir vardır. Bu tedbirin ve daha uygun olanlarının şiddetle uygulanmasını hükümetimizden rica etmek, Yüce Meclis için ve benim için bir vazifedir ve bir haktır. Efendiler, Lozan Anlaşması'nın hudutlar safhasında Türklere gösterdiği insafsızlık bundan ibaret değildir. Boğazlara hakim olan yerlerde bazı adalar vardır. Mesela bunlardan bir kısmı İmroz ve Bozcaada'dır. Bunlar bize bazı kayıt ve şartla iade olunuyor. Fakat aynı derecede boğazlara hakim Semendirek, Limni vardır. Bunlar unutuluyor. Herkesin bildiği gibi boğazlara karşı olan saldırı ve taarruzlar Limni, Mondros limanında hazırlanır. Niçin bu memleketler, bu adalar Türkiye'ye iade olunmuyor? Benim fikrimce bu itibarla ve daha birçok itibarlarla Lozan Konferansı'nın doğurduğu bu anlaşma eksiktir, tamamlanmamıştır ve pek çok tehlikeli maddeye sahiptir. Boğazlardan sonra Midilli, Sakız ve Sisam adaları vardır. Rica ederim benimle beraber tekrar haritayı göz önüne getiriniz. Bu adalar Anadolu'dan kopmuş güzel birer parçadır. Ben bu adaların güzelliğinden, servetinden, oradaki Türk hayatının yaşattığı abidelerden bahsetmeyeceğim. Rica ederim bir kere daha haritaya bakınız. Bu adalar yabancı ellerde bulundukça bizim sahillerde yaşamak imkanı var mıdır? Yok sesleri. Sahillerimizin düzenini sağlamak için edeceğimiz çeşitli fedakarlıklar, bu adaların zapt edilip bize bağlanmasından daha ziyade güç olacaktır. Bugün bile boğazlardan tutunuz da İçel sahiline kadar İzmir, Menteşe, Çeşme, Kuşadası, Antalya sahilleri orada hazırlanan çetelerle taciz edilmektedir ve bugün sahildeki çiftlikler kullanılamaz bir halde kalmaktadır. Evet, görüyorsunuz ki anlaşmada bu adaların şöyle böyle askerden arındırılmış bir şekle konacağına dair bir kayıt vardır. Fakat efendiler, bu kayıtlar aslında adaların ne maksatla Yunanistan'a verildiğini bize ihbar eden bir işarettir. Adalar Anadolu'ya denizden gelecek istila kuvvetlerini durduracak birer kaleydi. Tabirimi mazur görünüz. Ben bunlara birer sabit donanma diyeceğim. Bu adalar sırf Anadolu'nun müdafaası için yaratılmıştır. Müdafaa ise en haklı, en meşru bir haktır. Halbuki Yunanistan'ın elindeki bu adalar Anadolu'ya yapılacak taarruzun, saldırının, hücumun ilk karakollarıdır. Bu anlaşma taarruz hakkını tespit eden, meşru göstermek isteyen bir vesikadır. Anlaşmaya makuldür, insaflıdır diyebilmek için bu adaları muhtar bir şekle sokmak icap ederdi. O bile yapılmamıştır. Efendiler, Yunanistan'a bahşedilen Sisam adasından aşağıya doğru gidecek olursak daha bir takım adalara tesadüf ederiz. Bunlar bizim vaktiyle Akdeniz adaları vilayetimizin birer parçasıydı. İtalya muharebesinden sonra diplomasi lisanında bunlara 12 adalar diyorlar. Bunlar içerisinde Rodos gibi, İstanköy, Meis gibi Anadolu'ya bitişik ve Türklerle meskun kıymetli adalar vardır. Efendiler, bildiğiniz gibi Trablusgarp'ta ve Bingazi'de kahramanların hareketini durduramayan İtalya, Balkan Harbi'nin baş göstermesi üzerine Uşi'de bizimle bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma ile bu adaları bize iade edecekti. Daha sonra Balkan Harbi çıktı, onu Cihan Harbi takip etti. Bu adalar bize verilemedi. Kendi elinde emanet olarak kaldı. İtalya'nın bu adalarla hiçbir bağı ve alakası yoktur. İtalya bu adaları o zamanlar bize verdiği gibi, bu defa da Sevr Anlaşması akabinde Yunanlara vermek teşebbüsünde bulundu. Ve hatırımda kaldığına göre Yunanlarla mukavelemsi bir şey de imzaladı. Türk zaferi bu mukaveleyi feshettirebilir. Fakat acaba yine o gün 4 Ağustos'ta 3 devlet arasında Anadolu'yu nüfuz mıntıkalarına taksim eden 3 vesikada imha edilmiş midir? Şurada burada resmi ve gayri resmi adamların beyanatına, resmi ve gayri resmi fırkaların programlarına bakılacak olursa, İtalya'da hala bu siyasetin izlerine tesadüf olunur ve adaların İtalya'ya münasebeti kabul edilemez. Efendiler, adaların Anadolu'ya olan münasebetini diğer adalarda söylemiştim. Bu adalarda da o münasebet ve alaka daha fazla vardır. Bugün Kuşadası'ndan tutunuz da ta Mersin'e kadar bütün sahillerimiz bu adalarda toplanan iktisadi çetelerin saldırısına maruz kalmaktadır. Harp senelerindeki gümrük gelirlerimizle sur senelerimizdeki gümrük gelirlerimizi mukayese edecek olursak, o hudutlarımızı beklemek için vücuda getirdiğimiz teşkilatın bize neye mal olduğu ortaya çıkar. Adalar bence İtalyanların elinde Anadolu'ya doğru uyanacak bir istismar siyasetinin bir girişidir. Evet, Anadolu'ya yan bakan gözlerin, uzatılan kolların ve Anadolu'yu şu veya bu suretle istismar etmek isteyen zihinlerin nasıl parçalandığını gördük. Ve bunu Yunanistan acı bir tecrübeyle anladı. Ve aleme ispat ettik ki Türkiye'ye atılacak ayak kırılır ve en yetkili sesimizin İzmir'den bağırdığı gibi topraklarımıza uzanacak düşmanlar için gösterilecek yer, yerlerin altı, cehennemin dibidir. Bravo sesleri. Fakat efendiler, niçin biz asırlardan beri kalbimizi kuşatan bu vatan kaygısıyla alakadar olalım? Niçin bugün çekiç ve saban kullanacak olan kollarımız yine silah taşımaya mecbur olsun? Nasıl ilerleyeceğimizi düşünecek beyinlerimiz neye memleket müdafaası planlarını düşünsün? Biz sulha pürüzsüz, endişesiz bir surette girmek istiyorduk. Efendiler, ben bu tuzaklardan korkuyorum. Efendiler, yine bize sulh ve huzur vermeyeceklerdir. Esat Efendi Menteşe, kül altındaki ateş gibidir. Şükrü Kaya Bey devamlı. Sulh ve huzura hazır milletler arasında uyuşmazlık vesileleri bulunmamalıdır. Fakat efendiler, bendeniz bu kürsüden bütün cihana ilan ederim ki, bu tehlikeli hatanın mesulleri ne biz, ne delegelerimiz, ne de kumandanımızdır. Bunun mesulü yakın şartta emperyalizm heveslerini hala terk edemeyen Batı hükümetleridir. Esat Efendi Menteşe, kahrolsun hainler, zalimler. Şükrü Kaya Bey devamla, bu bakımdan bu tehlikeleri ben göz önünde tutarak bu anlaşmayı reddetmek mecburiyetindeyim. Esat Efendi Menteşe, Antakya Batı Trakya hakkındaki davamız hak, yardımcımız Cenab-ı Hak, başarımız muhakkaktır arkadaşlar. Alkışlar. Faik Bey Tekirdağ, dipnot, Faik Öztrak, 1882-1951 yılları arasında yaşamış ve 1. Mecliste Cebeli Bereket yani Osmaniye Milletvekilliği yapmıştır. Daha sonra 8. döneme kadar Tekirdağ Milletvekilliği görevini üstlenen Faik Bey, sonraki hükümetlere muhtelif bakanlar vermiş bir ailenin reisidir. Faik Bey Tekirdağ. Efendiler, milletimizin bu kadar yüksek kahramanlıklarla 4 senedir devam ettirdiği mücadelenin neticesinde düzenlenen anlaşma, buraya gelip söz konusu olduğu zaman da çok arzu ederdim ki, bu kürsüden yapacağım iş takdir ve tebrik ve kabulünden ibaret olsun. Fakat çok, pek çok teessüf ederim ki, bu anda ben bu vazifeyi yapmak imkan ve iktidarına sahip değilim. Çünkü efendiler, anlaşmanın ihtiva ettiği maddeler arasında esas hukukumuzu, var olma hakkımızı, meşru hukukumuzu, bir kısım ırktaşlarımızın hayat ve huzurunu tehdit ve ihlal eden birçok madde vardır. Çok arzu ederdim ki her türlü vasıtadan mahrum olarak, her şeyi yoktan var ederek, azim ve himmetle işe başlayarak, büyüklü küçüklü, erkekli kadınlı, bütün milletin kuvvetini sarf ederek, 4 seneden beri devam eden mücadele bize yalnız Mondros Mütarekesi'ne vaat edilen şeyleri hatta kısmen getirmiş olmakla yetinmesin. Çok isterdim ki Mondros mütarekesiyle ve o meşhur beyannamelerle, meşhur nutuklarla vaat edilen milliyet, istiklal, beka ve muhtıret gibi esas ve mukaddes hukuku tanımaktan ibaret olan vaatlerden başka, ayrıca bu kıymetli mücadelelerin payını da beraber getirsin. Fakat çok üzülerek söylüyorum ki bizim elimizde bulunan anlaşma bunlardan mahrumdur. Bendeniz anlaşmada gördüğüm müsait olmayan zararlı, hukuka aykırı maddelerin hepsinden bahsedecek değilim. Bunlarla daha çok ilgili, daha uzman arkadaşlarım kâfi miktarda izahat verdiler ve şüphesiz ki sizi kâfi miktarda üzüntüye sevk ettiler. Ben o arkadaşlarımızın kalplerimizde meydana getirdikleri ihtisas ve üzüntülere dokunmayarak uzmanlık alanıma giren konularda birkaç şey söyleyeceğim. En çok üzerinde yoğunlaşmak istediğim mesele mazlum Trakya'dır. Efendiler, anlaşmanın bize batı hududu diye gösterdiği hudut, Avrupa'da yegane vilayetimiz olan Edirne vilayetinin, orada en güzel ve tarihi şehrimiz olan Edirne'nin ve onun sinesinde Türk zevkinin en mükemmel bir eseri gibi yaşayan ve bütün İslam aleminde en kıymetli bir abide olan, bilhassa Türklerin kalbinde en yüksek mevkiyi tutan Sultan Selim'in emniyetini kefil değildir. Batı hududumuz Edirne'nin pek yakınından geçer ve onu her türlü sebep ve imkanı müdafaadan mahrum bırakır. Herhangi bir taarruz zamanında Edirne'nin ve Edirne vilayetinin dayanacağı ne bir kalesi, ne bir istihkamı ve ne de bir savunma hattı yoktur. Bundan başka demin Şükrü Bey arkadaşımızın çok güzel izah ettiği gibi iktisadiyat itibarıyla Edirne büyük bir zarar görmüştür. Edirne şehri yaşaması lazım olan muhitten mahrum edilmiş, çıkıştan girişten mahrum olmuş ve oraya yabancı hakimiyetler girmiştir. Boğazlar mukavelesine konulan kayıt Edirne vilayetinin, İstanbul'un ve belki Anadolu'nun müdafaasını zora sokup tehdit edecek mahiyettedir. Fakat bu meseleyi daha ziyade uzmanlarına terk ederek daha fazla üzerinde durmayacağım. Antlaşmada Gelibolu Yarımadası'nda mezarlık denilen bir takım yerlerin İtilaf devletlerine terk edildiğini görüyoruz ve maalesef bu çok kati ve çok ezici tabirlerle desteklenmiştir. Buna bahane olarak orada defnedilmiş olan askerlerinin mezarlarının korunmasını gösteriyorlar. Bendeniz bu sebebi hiç de hakiki ve doğru olarak telakki edemiyorum. Oradaki mezarların korunmasını bizim şimdiye kadar ölülere gösterdiğimiz hürmete emniyetle terk edebilirlerdi. Ve orada gözlerinin önünde halen yaşamakta olan Fransız mezarlığı, Haydarpaşa'da yaşayan İngiliz mezarlığı bunun en kuvvetli delilidir. Bunu da yapmak istemezlerse Amerikalıların yaptığı gibi ölülerini kaldırıp götürebilirlerdi. Onu da yapmadılar, orada bıraktılar ve mezarlıkların tasarruf hakkını aldılar. Efendiler, bugün orada 35 tane İngiliz ve 2 tane de Fransız mezarlığı vardır. Yarın bilmem kaç tane olacaktır. Burada duvar denilir yapılır, yol denilir yapılır, abide denilir yapılır, özetle türlü şeyler yapılır. Onun için ben bu kaydın altında çok zehirli bir tehlike görüyorum ve korkuyorum ki bu yerler gelecekte bir takım siyasi ihtiraslar için, bir takım saldırı maksatları için kullanılacaktır. Fakat efendiler, İtilaf devletleri idarecileri düşünmelidir ki, onların orada terk ettikleri ölüler dünyadan, dünya ihtiraslarından el çekmişlerdir. Onların mezarlarını gelecekteki saldırılar için yol ve vasıta olarak görmek, kendilerinin de hürmetsizliğini gösterir. Hazım Bey'in iyi de. Evet, fakat maksatları ölülere istila yaptıracaklar. Faik Bey Tekirdağ. Onların kendi ölülerine karşı olan hissiyatı ne olursa olsun onları onlara terk edelim. Fakat efendiler, bizim muazzez şehitlerimizin hatıratına ne dersiniz? Onların ölülerinin mevcut bulunduğu yerde bizim yüz binlerce şehidimizin kanları ve kefenleri mevcuttur. Biz bu kayıtları kabul ederek onların aziz hatıralarını nasıl rencide edebiliriz? Pek doğru sesleri. Efendiler, Trakya denildiği vakit hatıra bir de Batı Trakya gelir. Aslında Trakya bir bütündür. Doğu ve Batı isimleriyle Trakya denilirse de esası birdir, iki değildir. Trakya birdir ve taksim edilmesi mümkün değildir. Ve ebediyen bir olarak kalacaktır. Zaten Trakya bütünüyle Türktür ve inşallah ebediyen de Türk kalacaktır. İnşallah sesleri. Mehmet Bey Biga, her şey aslına döner. Faik Bey devamla. Efendiler, bu Batı Trakya tabiri bir takım uğursuz hadiseler neticesi doğmuş ve maalesef o sebeple kullanmaya zaruret hasıl olmuştur. Bu hiçbir vakit ayrılığı ifade edecek hakiki bir mahiyete sahip değildir. Trakya Türk vatanının terk etmesi, taksim etmesi mümkün olmayan asli bir parçası olarak öteden beri milletçe kabul edilmiş bir esas olmak itibarıyladır ki, misak-ı millimizde Batı Trakya'nın kaderi kendi evladının serbestçe verecekleri oyların neticesine ertelenmişti. Anlaşmamız maalesef misak-ı millimizi hiçbir suretle memnun edecek derecede olmadığı gibi maalesef ona dair bir kelime bile ihtiva etmemektedir. Efendiler, Batı Trakya ezici çoğunluğuyla tamamen Türktür. Emlak ve arazisinin hemen tamamı Türklerindir. Türkler orada ticaret itibarıyla diğer bütün unsurlardan üstündür. Kültür itibarıyla hepsine galiptir. Bu vaziyette bulunan bir toprak parçası ve toprak parçasının evladı nasıl olur da öteden beri onları imha etmek isteyen, siyasetini kullanmaktan başka bir şey takip etmeyen zalim, yok edici bir devlete kayıtsız şartsız teslim edilir? Nasıl olur da asırlardan beri orada yaşayan ve bize daima hudut bekçiliği yapan ve her davet meydana geldiğinde hududa ve her vazife borusu çaldığı zaman tereddütsüz vazife başına koşan, sizinle, bizimle beraber her zaman bu memleket, bu vatan ve bu millet için her şeyi feda etmekte, bir an tereddüt etmek istemeyen bu kardeşler yok edici düşman eline teslim olunur? Efendiler, Batı Trakya'nın kendi kaderini fiilen tayin etmek hakkı bütün tabii şartları ve hukukuyla mevcut olduğu gibi, onların en büyük yaptırım gücü olması lazım gelen mücadelesiyle de sabit ve kayıtlıdır. Batı Trakya bugün değil, 50 sene, 60 sene, 100 sene evvel de hürriyeti için ve bu vatana bağlılığı için mücadele etmiştir. Kırcaalilerin tarihe intikal eden fedakarlıklarını içimizde bilmeyen yoktur zannederim. Balkan Harbi'ni takip eden feci, meşhum bir talih neticesi olarak Balkanlıların eline geçmiş olan Batı Trakya, hiçbir taraftan yardım görmediği halde kendi kendine mücadele etmiştir. Esat Efendi Menteşe, 58 gün hükümet sürmüş, dünyaya kendini göstermiş, Edirne'nin kurtuluşuna sebep olmuştur. Faik Bey devamla. Trakya kendi azmiyle, kendi iradesiyle, kendi silahıyla mücadele etmiş ve orada hükümet etmiştir. Fakat efendiler, ne yazık ki talihsizlik orada da zavallıyı yenmiştir. O zamanki devletin ileri gelenleri, Trakyalıların bu kahramanca harekatını bir takım siyasi değerlendirmeleriyle zararlı görmüşler ve onları kandırarak demişlerdir ki, sizin bu harekatınız ana vatanın esas ve asıl menfaatlerini ihlal ediyor ve onu zarara sokuyor. İşte siz vatanın bu hatırı için vazgeçin ve biraz daha esarete katlanın. Biz size vaat ediyoruz, efendiler. Batı Trakyalılar sizin için, ana vatanın istiklali için ellerindeki silahı terk etmişler ve bir müddet için esareti kabul etmişlerdir. Bu vaziyette olan halk bilmem nasıl olur, kayıtsız şartsız düşmanın eline terk edilir. Batı Trakyalıların mücadelesi bu kadarla da kalmamıştır. Mütareke ertesinde dünya bir keşmekeş içindeyken onlar yine haklarını aramışlar, yine hakkın yaptırım gücü olan silaha sarılarak kavga meydanına atılmışlar ve bir taraftan da hala insafı olduğunu zannettikleri Avrupa'nın büyük kapılarını çalmaktan da zavallılar geri durmamışlardı. Onlardan ümit ettikleri şifayı bulmayınca ellerindeki silaha daha kuvvetli sarıldılar. Fakat bu defada o eski Osmanlı devlet adamları yerine kendilerinden çok ümitli oldukları ecnebi ileri gelenleri kaim oldu. Bu defa onlar kandırdılar ve kendilerine birçok vaatlerde bulundular, teminat verdiler. Fakat yerine getirmediler. Alıştıkları gibi vaatlerinden geri döndüler. Batı Trakyalılar dost eliyle düşmana teslim edildikten sonra dahi yine kendilerinin en vefakar dostları olan silahlarına sarıldılar, yer yer isyan ettiler, ihtilal yaptılar, düşmanla kavga ettiler. Efendiler, biz burada ana vatanı kurtarmak için istiklalimizi, hürriyetimizi, şerefimizi kurtarmak için uğraştığımız zaman Trakyalılar da aynı gaye uğrunda ve aynı maksatla dağlarında uğraşıyorlar, çarpışıyorlar ve kan döküyorlardı. Efendiler, bizim milli mücadelemizde de hiçbir zaman hatırımızdan çıkmaması lazım gelen hizmetleri yerine getirdiler. Ben zannediyorum ki bize düşen borç onları kurtarmaktı. Fakat bu yapılamamış olsa bile imhalarına mani olacak sebepler temin edilebilirdi. Maalesef ve tekrar maalesef arz ediyorum ki hiçbir şey yapılmamış, hiçbir kayıt elde edilememiştir. Ben bu şekilde bu şartlar altında gelen anlaşmayı bir taraftan bu vatanın menfaatlerine muhalif gördüğümden, diğer taraftan da biraz vefasız bulduğum için maalesef kabul edemeyeceğim. Efendiler, Batı Trakya'ya bu anlaşmayla vurulan darbe bundan ibaret değildir. Batı Trakya bu anlaşmayla maalesef şimdiye kadar asırların ayıramadığı iki parçaya ayrılmıştır. Hepimiz biliriz ki Batı Trakya'nın hududu Orfani Körfezi, Mesta Karasu Nehri, Perim Dağları'dır. Halbuki mübadeleye dair olan anlaşmada Batı Trakya'nın hududu Bükreş Anlaşması'nda çizilen hudut olarak kabul edilmiştir ki bu hudut vaktiyle Edirne vilayetimizle Selanik'i birbirinden ayıran Mesta Karasu hududundan bile fenadır. Efendiler, mübadele ekaliyetler hakkında tatbik edilmek üzere kabul edilmiş olan bir meseledir. Trakyalılar yurtlarında ekseriyeti teşkil ederler ve o yurdun önceki ve sonraki sahibidirler. Onların bu iki hudut arasında kalmış olan kısmını mübadeleye tabi tutmak suretiyle Trakya üzerindeki onların hakkını bugün inkar mı ediyoruz? Belki bugünkü ahval, bugünkü şartlar bu hakkın elde edilmesine mani olur. Belki bir insan ve belki bir millet geçici bir zaman için bir hakkın iptaline, terkine razı olabilir. Fakat o hakkın ebediyen terkine bile bile hangi millet ve hangi insan razı olabilir? Efendiler, bu anlaşmayla biz Trakya'nın en mühim kısımlarındaki haktan vazgeçmiş oluyoruz. Bilmiyorum ki bu bir siyasi basiret midir? Batı Trakya'nın hakkı ana vatana ilhaktan ibarettir. Ahval ve şeriat bunun bir defada sağlanmasına müsait olmazsa, hiç olmasa muhtariyetlerinin temini lazım gelirdi. O da temin edilmese hiç olmasa hayatlarını, varlıklarını, huzur ve istirahatlerini temin edecek kayıt ve şart koymak lazımdır. Fakat maalesef Yunanlıların Bozcaada ve İmroz gibi bir avuç toprak için kabul ettirdikleri şartları biz koca Batı Trakya için kabul ettiremeyerek geldik. Bu anlaşmada daha garip bir maddeye tesadüf ettim efendiler. Onun bir maddesine Yunanlar Anadolu'da yaptıkları zarar ve ziyanın esasını kabul ediyorlar. Acaba unutuldu mu ki bu vatanda Anadolu'dan başka bir küçük vatan parçası daha mevcuttu ve Yunanlar orada da aynı zalimlikleri ve aynı vahşeti, aynı tecavüzleri ve aynı zararları yaptılar. Evet, denilebilir ki biz Yunanlardan bunu affettik. Affetmekle beraber bu itiraflar arasına Trakya'nın da dahil edilmesi lazım gelmez miydi acaba? Anlaşmanın nakliyata ait olan kısmının bizce kabule değer olmadığını görüyorum. Bugüne itibariyle İstanbul'u Edirne'ye bağlayan demir yolu hattı Kuleliburgaz'dan itibaren Kadıköy'üne kadar üç parçaya ayrılıyor. Kuleliburgaz'dan Karaağaç'a kadar olan kısım Yunanların elinde kalıyor. Karaağaç'ta 5 kilometresi bizim elimizde kalıyor. Oradan Kadıköy'üne kadar olan kısım da yine Yunanların elinde kalıyor. Efendiler, tasavvur buyurun. Kendi memleketinde seyahat etmek isteyen bir Türk Edirne'ye gitmek için bir defa Yunan hududuna geçecek, oradan çıkıp Türk hududuna girecek. Avrupa'ya gitmek isteyen bir Türk ise evvela Yunan toprağına, oradan yine Türk, oradan Yunan, sonra Bulgaristan'a geçecek. Denilebilir ki orada geçiş serbestliği, orada seyahat emniyetinin temini için cemiyeti akvamın kefaleti temin edilmiştir. Ve orada bulunacak olan Cemiyeti Akvam Komiseri bizim kardeşlerimizin seyahatlerini temin ve kolaylaştıracak. Bilmem efendiler, biz Batılılardan her zaman haksızlık, her zaman sözünü tutmama görmemize rağmen hala onlara karşı ümit ve emniyet besleyecek miyiz? Yunanlarla bizim aramızda çıkacak anlaşmazlıklarda Cemiyeti Akvam'ın o komiseri hakkımıza ne kadar riayetkar olacaktır? Acaba o cemiyeti akvam ki Yunanların sebepsiz ve devamlı zulümlerini teskin etmek için memleketinizde yapmadıkları kötülük, yakmadıkları ocak bırakmadıkları halde ne bu ocakların külü ve dumanı ve zavallı dul ve yetimlerin feryadı o yüksek cemiyeti akvamın hiç üzüntüsüne yol açmadığı halde Yunanlar kendi belalarını bulmaktan başka bir şey yapmak için daha dün mühim bir miktarda borç yapmak için o cemiyeti akvamın desteğine nail olmuşlardır. Her şeyde bize düşman ve fakat düşmanlarımıza destek olan o adamların hakimliğinden ve kontrollerinden bizim yolcularımız acaba ne derece istifa edecek ve emniyetle seyahatlerini yapacaklardır. Sonra efendiler, bize o anlaşmada deniliyor ki, şayet Türkiye İstanbul ile Kuleli Burgaz arasındaki hattı kendi arazisinden diğer bir hatla bağladığı halde o üç kısımdan bizim olan istifademiz düşecek fakat Yunanlılarınki baki kalacaktır. Biz kendi arazimizde hat yaptıktan sonra diğer hattan istifademiz neden gereksiz olsun? Efendiler, arkadaşlarım anlaşmanın kabule değer olmayan noktalarını kafi miktarda izah ettiler. Bendeniz de hayli baş ağrıttım. Zannederim ki maksadımı izah da ettim. Artık vicdanlarınıza ve sizin kalplerinize ve sizin takdirlerinize aittir. Ben kendi hesabıma söylüyorum ki, milletin yaptığı fedakarlıkla uygun olmayan bu anlaşmaya verilecek benden kırmızıdan başka hiçbir şey yoktur. Reis, efendim, müsaade ederseniz vakit geç oldu. Müzakereye yarın devam edelim. Yarın öğleden sonra saat 3'te toplanmak üzere birleşimi tatil ediyorum. 87. ayrımın sonu, sayfa 744.